İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 18.
Pahalıya patlıyor. Çok zaman önce Fransa ile İtalya arasında Akdeniz kıyısında mini minnacık bir krallık vardı. Adı da Monaco'ydu. Krallığın nüfusu büyük bir köyden daha az, topu topu 7000 kişiydi. Toprağı o kadar azdı ki insan başına bir dekar bile düşmüyordu. Fakat bu krallığın hem sarayı hem ordusu hem de komutanları vardı. Ordusu çok küçük, 60 kişi olmasına rağmen yine de bir ordu sayılabilirdi. Bu küçük krallığın gelirleri azdı. Her yerde olduğu gibi burada da vergiler vardı. Ve her adam başına düşen vergilerin yanı sıra tütün, şarap ve rakıdan da vergi alınırdı. Her ne kadar içki ve tütünden vergi alınsa da nüfus az olduğu için bu gelir saray adamlarına, memurlara ve diğer harcamalara yetmiyordu. İşte bu sebeple bunlardan ayrı bir gelire ihtiyaç vardı. Bu gelir de iskambil ve ruletten sağlanıyordu. İnsanlar bu oyunları oynar, neticede kazanır veya kaybederdi. Fakat işletmeci her durumda kazanır ve bu kazancından büyük bir kısmını krallığa verilmek üzere ayırırdı. Evet, krallık için ayrılan pay bir hayli yüklüydü. Çünkü Avrupa'da bu nitelikte bir başka kumarhane yoktu. Gerçi daha önce Almanya'da prenslerin takıldığı kumarhaneler vardı. Fakat bunlar 10 yıl önce kapatılmıştı. Bilindiği üzere kumarhaneler bir sürü felaketlerin doğmasının başlıca sebebidir. Bir takım insanlar buralara gelerek kumar oynamaya başlar, sonra battıkça batar, elinde avucunda ne varsa hepsini yitirir, hatta ödünç aldığı paraları bile kumara yatırır, bunun sonucunda da ya üzüntüsünden ya da kendisini denize atar ya da tabancayla öldürür. İşte bu gibi sebeplerden Almanya'da prenslere kumar oynamak yasaklandı. Fakat Monaco'da böyle bir yasak kim koyabilirdi ki? İşte bu yüzden sadece Monaco'da kumarhane kaldı. O gün bugündür bütün kumar düşkünleri buraya gelmeye başladılar. Böylece krallık bu işten büyük paralar elde etti. Namusluca çalışarak görkemli saraylar kurulmuyor ki. Sonuçta içkiden alınan vergiyle iyi bir hayat yaşanmadığına göre onlar da daha iyi yaşamak için pis bir iş yapıyorlar, böyle yaşayıp gidiyorlardı. Kendi çapında krallık yapıyor, para topluyor, sarayını büyük krallıklar gibi düzenliyor, krallarına taç giydiriyor, mükafat ve ceza veriyor, bağışlıyor, törenler tertipliyordu. Meclisleri, kanunları, mahkemeleri de vardı, tıpkı gerçek krallıklar gibi. Tek farkı vardı, o da her şeyinin küçük olmasıydı. Halkı uysal olan bu krallıkta bir gün bir cinayet işlendi. Daha önce böyle bir şey yaşanmayan bu yerde olay üzerine birbirinden namuslu yargıçlar toplanıp işi gereği yargılamaya başladılar. Toplanan yargıçlar, savcılar, jüri üyeleri, avukatlar kanuna göre suçlunun boynunu vurmaya karar verdi. Kararı krala sundular, o da okuyup tasdik etti. Ölüm cezası verilmişti ama işin kötü tarafı krallıkta cezayı uygulamak için ne bir cellat ne de giyotin vardı. Bunun üzerine kurul tekrar toplanarak Fransız hükümetinden giyotin istemeye karar verdi. Bir yazı göndererek, "Giyotini ve celladını bize gönderebilir misiniz? Masraflarını da bildirir misiniz?" diye sordu. Bir hafta sonra gelen cevapta, makinenin de celladın da gönderilebileceğini, masraflarının da 16 bin frank olduğu yazılıydı. Krallık düşündü, taşındı. 16 bin frank bu dile kolay. Böyle ciğeri beş para etmez biri için değmez. Ne de olsa 16 bin frank az değil ki. Kabul etsek kişi başına 2 küsür franktan fazla vergi düşecek. Halka ağır gelir bu. Ayaklanmaya falan kalkarlarsa işi nasıl düzelteceğiz o zaman diyerek meclis toplandı. Bu sefer aynı soruyu İtalya kralına sormaya karar verdiler. Çünkü Fransa Cumhuriyeti krallara saygı göstermeyebilirdi. Fakat İtalya ne de olsa kendi kardeşleriydi. Belki daha da ucuza yapardı. Haberi İtalya kralına gönderdiler. Çok geçmeden cevap geldi. İtalya hükümeti giyotini seve seve göndereceğini, masrafların da yol parasıyla birlikte 12 bin frank tutacağını belirtti. Belki bu daha ucuzdu ama yine de pahalıydı. Yine adam başına düşen vergi 1,5 frankın üstündeydi. Sonuçta çok pahalıydı. Bunun üzerine meclis tekrar toplanıp suçlunun başını uçuracak bir asker düşünmeye başladılar. Zaten askerler savaşta insan öldürmüyorlar mı? bu iş için hazırlanmamışlar mıydı? Bu karar üzerine komutan askerlere gidip onlara bu işi üstlenecek birinin olup olmadığını sorunca askerler buna yanaşmadılar. Beceremeyeceklerini, böyle bir şey öğrenmediklerini söylediler. Tekrar toplanan komiteler, komisyonlar, alt komisyonlar ne yapmalı ne etmeli diye düşünüp taşındı. Sonunda ölüm cezasını müebbet hapse çevirmeye karar verdiler. Böylece hem kral merhametini göstermiş olacak hem de masraf azalacaktı. Karar kabul edilmesine edildi ama işin kötü tarafı suçluyu ömür boyu yatıracak özel bir hapishane yoktu. Var olan hapishaneler suçluları kısa zaman yatırmak içindi. En sonunda güç bela bir hapishane bulup suçluyu içeriye tıktılar, başına da bir nöbetçi koydular. Nöbetçi hem nöbeti bekliyor hem de saray mutfağına gidip suçlunun yemeğini getiriyordu. Adam böyle böyle 6 ay 1 yıl yattı. Yıl sonunda krallık geliri gideri gözden geçirmeye başladı. Baktı ki suçlu yeni bir masraf olmuş. Hem de az bir masraf değil. Nöbetçisi yemeğe hepsi 600 franga mal olmuş. Az para değil ki. Üstelik adam 50 yıl bile yaşayabilecek kadar dinçmiş. Hesap et artık masrafı. Bunun çok fazla olduğuna karar verilip üyeler toplantıya çağrıldı. Bu adam bize pahalıya patlıyor diye düşünmeye başlamış kurul. Biri nöbetçiyi kaldırmayı teklif etti. O zaman suçlu kaçar. Kaçarsa da cehenneme kadar yolu var diye karara vardılar. Kral da tasdik edip nöbetçiyi kaldırdı. Tam ne olacak bakalım diye beklemeye başladıkları zaman bir de ne görsünler. Suçlu yemek zamanı gelince nöbetçiyi arıyor, bulamayınca da kendi saray mutfağına gidip ne verirlerse alıyor, sonra da zindanına dönüp kapıyı kilitleyip oturuyor. Ertesi gün yine öyle. Yemeğini almaya gidiyor ama bir türlü kaçmıyor. Tekrar düşünmeye başlamışlar. Ne yapmalı, ne etmeli derken bize lazım değilsin, çek git demeyi uygun görmüşler. Sonra da Adalet Bakanı suçluyu yanına çağırıp başındaki nöbetçiyi kaldırdık. Niye kaçmıyorsun hala? Hem kral da kızmaz buna deyince adam kral kızmayabilir ama ben yine kaçmayacağım. Hem kaçsam nereye gideyim? Siz bana bu cezayı vermekle beni rezil rüsva ettiniz. İşimden gücümden oldum. Bundan sonra kim alır beni yanına? Bana hakkıyla davranmadınız. Yakışık almaz bir şey yaptınız. Ölüm cezası verdiniz, kabul ettim. Cezayı uygulamanız gerekirken bunu yapmadınız, bu birincisi. Böyle şey olmaz diye direnmeme rağmen müebbet verdiniz. Yemeğimi getiren bir de nöbetçi koydunuz başıma. Sonra da tutup kaldırdınız. Oldu mu iki? Ben yine olmaz diye direndim. Gittim yemeğimi kendim aldım. Şimdi de bana çek git diyorsunuz. Öyle yağma yok. Ne yaparsanız yapın bir yere gitmem dedi. Bütün bunların üzerine meclisi toplayıp ne yapmalı ne etmeli diye düşündüler. Sonra adama aylık bağlamaya karar verdiler. Çünkü başka şekilde kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Sonucu krala bildirdiler. O da başka çarenin olmadığına, ne pahasına olursa olsun bu adamdan kurtulmak gerektiğine karar verip adama 600 frank aylık bağladılar. Bu iş adama iletilince parayı namusluca öderseniz giderim dedi. Böylece bu işi halletmiş oldular. Adama bir miktar avans verdiler. O da herkesle vedalaşıp ülkeden ayrıldı. Trenle 15 dakika gidip sınıra yakın bir yerden biraz toprak aldı. Bağ bahçe yaparak oraya yerleşti. Günü geldiğinde gidip aylığını alıyor. Sonra da kumarhaneye gidip 2-3 frankla oyun oynuyor. Bazen kazanıyor, bazen kaybediyor. Sonra da evine dönüyordu. Yani güle oynaya uslu uslu yaşayıp gidiyordu. Bereket versin ki bu suçu insanın kafasını vurmak ya da ölene kadar zindanda tutmak için masrafı esirgemeyen bir ülkede işlememişti. François, tarih 3 Mayıs 1882 idi. Havre'den Çin limanlarına doğru yola çıkan Rüzgarlar Meryem'i adlı 3 yelkenli gemi Çin'e varınca yükünü boşaltmış, oradan başka mallar yükleyip Buenos Aires'e taşımış, oradan da mal alıp Brezilya'ya götürmüş. Bu sefer esnasında sakatlanmalar, tamirler, sessiz geçen birkaç ay gemiyi zorla rotasından ayırıp uzaklara götüren rüzgarlar, deniz maceraları, felaketler derken gemi tam 4 yıl yabancı denizlerde dolaştı. Tarih 8 Mayıs 1886 olduğunda Amerikan konserveleri dolu teneke sandıklarla Marsilya'ya döndü. Gemi Havre'den çıktığında mürettebat kaptan, ikinci kaptan ve 14'te tayfadan oluşuyordu. Yolculuklarında tayfalardan biri öldüğü, dördü de türlü maceralarda kaybolduğu için Fransa'ya 9 kişiyle dönüldü. Eksilen tayfaların yerine de Singapur'daki bir meyhaneden buldukları 2 Amerikalı, bir zenci ve bir de İsveçliyi tayfa olarak aldılar. Sonra da yavaş yavaş limana yanaşma hazırlıklarına başladılar. Yelkenleri indirip semendireğine çaprazlama bağladılar, pofurdaya pofurdaya gelen römörkör gemiyi liman çizgisine yanaştırdı. Gemi dünyanın dört bir yanından gelmiş çeşit çeşit irili ufaklı teçhizatlı gemilerin yan yana durdukları liman boyundaki çizgiye yaklaşıp çift yelkenli bir İtalyan gemisiyle bir İngiliz gemisi arasına sıkıştı. Deniz ise küçük dalgalarla hafif hafif kıyıya çarpmasına rağmen durgundu. Kıyıya yanaştıktan sonra gümrük ve liman memurlarıyla da işini bitiren kaptan tayfalarına bütün gece izin verdi. Sıcak bir yaz gecesiydi. Marsilya baştan başa ışıklar içindeydi. Sokaklarda yemek kokuları, araba gürültüleri, konuşmalar ve şen kahkahalar vardı. Rüzgarlar Meryem'in tayfaları 4 aydır karaya ayak basmadıkları için kıyıya inince şehir içinde şehirleri yadırgayan yabani insanlar gibi ürkek ve çift çift dolaşıyorlardı. Limana yakın olan sokaklarda sanki bir şey arıyormuşçasına etrafa bakınıyor, çevreyi kolaçan ediyorlardı. 4 aydır kadın yüzü görmemişlerdi. İçlerinden Celestine Douglas adlı dinç, pişkin bir delikanlı her zamanki gibi onlara kılavuzluk ediyor, önde gidiyordu. Bu delikanlı arzulanan yerleri bulmayı becerir, sıkışınca yakayı kurtarmayı bilir, kavgalara girmez ama bir defa girdi mi de hakkını verirdi. Tayfalar ağır bodrum ve kiler kokularıyla denize doğru uzanan karanlık sokaklarda itişe kakışa uzun süre dolaştılar. En sonunda Celestine üstünde fenerler bulunan kapıların olduğu daracık bir sokak seçip içine daldı. Tayfalarsa alaylı gülümsemelerle şarkılar söyleye söyleye Celestine'in ardı sıra gidiyorlardı. Kapı fenerlerinin donuk renkli camları üzerine iri rakamlar yazılmıştı. Alçak tavanlı kapıların altında hasır sandalyeler üzerinde oturan yarı çıplak kadınlar tayfaları görür görmez yerlerinden sıçrıyor, sokağın ortasına doğru koşup onların yollarını kesiyor ve kendi odalarını çağırıyorlardı. Arada bir koridorların dibinde bir kapı açılıyor, kaba pamukludan daracık bir pantolon giymiş, kısa etekli, yaldızlı şeritlerle süslü, siyah kadifeden sütyeniyle yarı çıplak bir kadın görünüyordu. Uzaktan "Hey yakışıklı, gel!" diye bağırıyor, bazen de koşup tayfalardan birinin yakasına yapışıyor, adeta sineği sürükleyen bir örümcek gibi iti kaka var gücüyle onu kapıdan içeri sokuyordu. Delikanlı da pek direnmiyordu. Ötekilerse ne olacak bakalım diye izliyorlardı. O sırada Celestine'in "Burası değil, girme!" diye bağırması duyuluyor, delikanlı da onu dinleyip zorla kadından kendini kurtarıyordu. Bunun üzerine öfkelenerek sövüp sayan kadının gürültüsüne başka kadınlar çıkıyor, üzerlerine atlıyor, mallarını övmeye başlıyorlardı. Tayfalarsa hep daha ileri yürüyorlardı. Nadir olarak da mahmuzlarını şakırdatan askerler, ya bildikleri bir yere tek başlarına gelen tüccar çırakları ya da bir köylüyle karşılarına çıkıyordu. Tayfalar evlerin altlarından akan pis kokulu lağımlar üzerinden atlayıp böyle fenerlerin yandığı diğer sokaklardan geçerek hep ileri, daha ileri gidiyorlardı. En sonunda Celestine öbürlerinden biraz daha iyi olan bir eve gelerek arkadaşlarını içeri soktu. İçkili lokantanın büyük salonuna oturan tayfalar yanlarına gelen kadınlardan beğendikleriyle bütün bir geceyi geçirecekler, ayrılmayacaklardı. Orada adet böyleydi. 3 masayı yan yana koyup birleştirerek kadınlarla beraber içmeye başladılar, sonra da yukarı çıktılar. Uzun süre tahta basamaklı merdivenden çıkan 20 ayağın postal gürültüleri duyuldu. Ta ki hepsi daracık kapılardan ayrı ayrı odalara dalıp dağılana kadar. Bütün bir gece boyunca aşağıya inip içiyorlar, 6 aylık kazançlarını 3 saatlik sarhoşlukta döke saça harcıyorlardı. Durmadan içiyor ve yine yukarı çıkıyorlardı. Saat 11'e doğru hepsi zil zurna sarhoş olmuştu. Gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Ne söylediklerini bilmeden saçma sapan konuşuyorlardı. Biri şarkı söylüyor, öbürü bağırıp çağırıyor, diğeri masayı yumrukluyor, biri ki şarabı kafaya dikiyordu. Celestine ise arkadaşlarının ortasında oturuyordu. Yanında iri yarı, kırmızı yanaklı, şişman bir kadın vardı. En az arkadaşları kadar içmişti ama henüz tam sarhoş olmamıştı. Fakat düşüncelerini toparlayamıyor, söyleyeceklerini hatırlayamıyordu bir türlü. Hafifçe gülümseyerek, demek öyle, çoktandır burada mısın dedi. Kadın, 6 aydan beri deyince onaylar gibi başını salladı. Nasıl, memnun musun bari? Kadın bu soru üzerine düşüncelere daldı. Alıştım. Alışmak zorundaydım. Hizmetçi ya da çamaşırcı olmaktan iyi yine de. Sanki bu sözleri doğru buluyormuş gibi davrandı. Buralı değil misin? Kadın hayır dercesine başını salladı. Uzaklardan mısın dedi Celeste. Kadın yine başını sallayınca ya nerelisin diye sordu.
Ayrım sonu.